Variyete başlıyor.
Bu hafta dinleyicimizden bir mesaj aldım arkadaşlar. Seslerimizi hala karıştıran insanlar, tabii yeni dinleyen insanlar oluyor. Onlar da seslerimizi karıştırdığı için bir öneriyle geldi ve dedi ki başlarken herkes adını söyleyerek başlayabilir mi?
Ben Nuri.
Ay.
Hemen altına
evet, güzel bir fikir. Bir nebze belki kulak
bir TC kimlik no olur. Hepsi bunlar.
Sen mesela başta kendi adını tanıtarak
abi. Merhaba, ben Nuri Çetin.
Merhaba, ben Ömür Okumuş.
Merhaba, ben Alper Çelik.
Herkesin kulaklar ayarlandıysa başlayabiliriz diye düşünüyorum.
Kim dinliyor, bizim de duymamız lazım. Herkes aşağıya yazacak. İşte ben şuyum, ben buyum.
Bir kaos her yaratacağız
şey,
diyorsun.
Her şey karşılıklı yani, ne yapayım?
Bu kadarına gerek yok bence ya.
Sen Ömür Okumuş'sun değil mi? Buraya gelmeden önce bugün şey dinledim ya. Kuzey Koreli bir tane çok yetenekli. Kuzey Kore'nin Ronaldo'su falan diyorlar herif. Adam gerçekten çok yetenekli.
Futbolcu.
Ha. Perugia altyapısına giriyor herif. Ondan sonra Perugia bunu bir yere kiralıyor. Juventus alıyor sonra adamı. Diyor ki işte Kuzey Kore, hiçbir müsabakadan sonra röportaj vermeyeceksin. Verirsen...
Ve bana bağladığı bildireceksin.
Ailesini rehin alıyor ve diyor ki kazandığın paranın %80'ini de Kuzey Kore'ye yollayacaksın. İtalya'da da kanun evet, var.
Top yollayacaksın bize.
Yani Kuzey Kore onları şeyde kullanıyor ya, o paralar işte. Nükleer silah yapıyor falan filan.
O parayla da mı nükleer silah yapıyor? Ne kadar para geliyor?
Top şeklinde ama.
Juventus'a diyorlar ki işte İtalya Futbol Federasyonu, bu adamı oynatamazsın diyorlar işte. Çünkü buna verdiğin para şeye gidecek.
Nükleer
araştırmalar. Ondan sonra İtalya'da diyorlar ki seni oynatamayacağız, kusura bakma, ama adam izliyorum ya, gerçekten çok yetenekli. Avrupa'da bir takıma gitmeye çalışıyor. Her yerden veto yiyor. Ailesinde rehin almışlar ya, yok da diyemiyor. Katar'a gidiyor sonra. Orada bile tutunamıyor lan. Şimdi tekrar Kuzey Kore'ye gitmiş. 22 yaşında daha bir de. Şu ama an inanılmaz yetenek lan herif.
Şu an var herif yani.
Var herif, şeyde Kuzey Kore'de oynuyor. Ne acayip değil mi lan?
Kuzey Kore'nin Maradona'sı mı dedin? Ronaldo'su.
Ronaldo'su.
Dedin. Ben böyle şeyleri seviyorum ya. Hacı'ya ne diyorlardı? Karpatların.
Karpat Maradona'sı evet.
Karpat mı, Karpak mı?
Karpatlar.
Bülent Karpatlı aynı mı?
Evet evet.
Adam Kuzey Kore'de nükleer tesisin duvarına top sektirip duruyor.
Evet,
oraya
bakıyor. O ligde oynuyor.
Vura vura yıkmaya çalışıyor orayı. Top ata ata.
Sızıntı oldu, yapma diye bağırıyorlar.
Herifteki hayal kırıklığını düşünebiliyor musun ama lan? Yani dünyanın belki de en iyi futbolcusu olacakken. Olmaz belki de yani, böyle yine adı duyulmuş bir adam olacakken. Yani sik bir adam yüzünden hiçbir şey olamıyor yani. Acayip bir şey.
Ailesini o zaman alıp götürmesi lazım.
Alamıyor ki işte. O ailesini rehin tutuyorlar yani.
Onları da mı nükleer tesiste tutuyorlar acaba? Yemekhane falan.
Olabilir.
Annesi kutuda geri gönderiyor. Uranyum olarak.
Neydi o, bir tane Gürcü futbolcu var. Kvaradona mı? Kvaradona. Unuttum herifin ismini. Bir tane herif var ya, Napoli'de oynayan. Yeni Maradona diyorlar.
Alper, sen niye bütün hikayeleri böyle ya? Yeni Maradona. Yok bilmem neredir Ronaldo'su.
Bugün Maradona ile ilgili bir tanımlama duydum da. Maradona yeteneksiz futbolcuların en yeteneklisi diye bir tanımlama varmış.
Ne kadar yanlış bir tanım. Niye böyle diyorlar ya?
Maradona çünkü hep Pele ile karşılaştırılıyormuş ya. Hı. En sonunda demişler ki yani tamam lan, Pele kadar yetenekli değil ama yeteneksiz futbolcuların en yeteneklisi demişler.
Pele kadar yetenekli değil diyorlar Maradona'ya.
Evet, çünkü Pele'nin istatistiği, hayvan gibi istatistiği var, hala geçilemiyor.
Var da Allah'ın Brezilya'sında var ya.
Amerika'da falan da oynamış canım.
Ya tamam yani.
Dünya Kupası'nda da MLS mi yani? MLS mi? Herif golcüymüş canım, onu boklayamayız öyle. Pele de.
Bokluyorum.
Bilmiyorum.
Yani Romario'nun 1000 golü de komple Brezilya'da.
Romario Barcelona'da da iyiydi canım. Romario bu arada benim en sevdiğim futbolcu olabilir ya.
Benim en sevdiğim futbolcu Kuzey Kore'nin Ronaldo'su artık.
Hep üzgün herif ya. O kadar üzüldüm ki herife yani.
Mahallede mi oynuyor arkadaşlarla?
Ya şimdi Kuzey Kore ligi varmış.
Ligi var mı?
Ha, orada oynuyormuş.
Apartmanların balkonlarından izlenebilen
stadyum. Kötü ülkede hemen aileni rehin alıyorlar ya.
Dünyanın en büyük stadı da Kuzey Kore'deymiş. Niye? 200 bin kapasiteli stadı var herifler.
Allah. Nasıl olsa emirle dolduruyorlar diye. Doldurun lan burayı diye.
Valla dünyanın en büyük stadı.
Şu bütün şehre yayılan bir ses çıkıyordu. Voo, galiba şu an stadyum.
Dünyanın en büyük stadı Maracana değil miydi ya Brezilya'daki?
Ben de öyle biliyordum.
İşte ondan daha büyük.
Kuzey Kore'de ama bunu dillendirmiyorlar.
Şeyleri izledim ben de yani, oradan biliyorum. YouTube'da böyle şeyler var ya. İşte statların böyle 3 boyutlu şeylerini.
Lan Ruhi Çenet'ten mi izledin? Yalandı ya.
Böyle statlara işte 3D şey yapmışlar. Böyle sağa doğru giden bir kamera var sürekli. Orada statlar geçiyor işte oradan. Atatürk stadı işte. Yüz bilmem kaç. Ondan sonra onun yanında şu Meksika bilmem ne stadı falan. En sonunda Kuzey Kore'yi görünce ben de şaşırdım.
Karşılaştırma videoları değil mi?
Ha.
En son Kadir Has stadyumu çıktı.
Dünyanın en uzun heykeli falan böyle tık tık tık falan böyle gittikçe büyüyor. Onları ben çok seviyorum. Onları
papazın çeyiri de ya bir yol çıkıyor.
Çizgi film teorileri var biliyor musunuz? Bazı kendini çizgi film teorisi zanneden.
Ne gibi abi şeyler mesela?
Sünger Bob kara pantolonunda yengeç burger var ya. Hı hı. Yengeç burgerin sahibi Bay Yengeç ya. Hı hı. Ondan başka yengeç yok ama. Yengeç burgerin yengeç etinden yapıldığı söyleniyor mesela. Yamyam olduğu söyleniyor yengeç Bay Yengeç'in. He. O yüzden de utandığı için ondan şeyini saklıyor yapılışını diyorlar.
Ha, gizli formül.
Gizli formül aslında yengeç eti.
Aslında
yengeç.
O yüzden lan ne gerek varmış bu? Bu bir komple teorisi değil mi?
Gerçek ya
değil.
İşte teori diyorlar.
Başka normal. Sünger de yok ama. Şu an ben yani nehirden dolayı çok şeyim aşinayım. Bütün bölümlerini
niye?
İzledim.
Sünger'in kuzenleri var. Anneannesi geliyor arada. Onlar da sünger.
Ha var o zaman.
Var var. Bay Yengeç'in galiba annesi mi var bir tek yengeç? Onu da kıyamıyor. İnsan ana gibi yar olmaz.
Evet yani şey çok da basit ekart edebileceğimiz teoriler olmayabilir. Bunlar altını çalışılmış şeyler oluyor genelde. Ninja kaplumbağalar içinde şey var ya. Splinter Usta bütün 4 ninja kaplumbağaya da onların zayıf olduğu yönlere göre bir silah veriyor.
He. Şey mi yani Donatello sopa mı tutamıyor?
Böyle zayıf olur mu? Sopa tutamıyor değil de. Yani şey onun kibrini bastırabileceği bir silah veriyor. Onu zorlayacak bir silah veriyor. Atıyorum aslında öbürü mançıkayla çok daha büyük hareketler yapabilecek ya. Al sen sopayla bir şeyler yap diyor falan.
Ha, ya ne kadar kötü. Aslında bu yanlış eğitim sistemi. Türk eğitim sistemi bu.
Splinter Usta şey dördünü birden şey yapıp flüt çaldırıyor.
Normalde aslında çocuklar eğilimli olduğu yerlere doğru yönlendirilmeli. Hmm. Ama sen diyorsun ki senin matematiğin zayıf matematik.
Matematiğin yani. Üstüne git diyor.
Tabii, senin... Rafael'e matematik çalıştırıyor.
ÖSS'de bunlar çıkacak.
Her yönden geliştirmeye çalışıyor kaplumbağaları ve bu çok yanlış.
Ya bunlar şey mi abi? Hakikaten bu kadar üzerine düşünülerek yaratılmış şeyler midir sizce?
Ya akıllar. Ya bir kere Tarantino şey diyordu ya. İşte filmlerini böyle okumalar yapıyorlar ya. Hı hı. Diyorlar ki işte şurada Mr. Pink ile Mr. Orange arasında baba oğul ilişkisi var aslında. Gibi bir okuma yapıyor. YouTube'a böyle yorumlar yapıyor. Aga diyor ben bunu yazıyorum diyor. Ondan sonra hani kendi hayattan falan yola çıktığım için benzerlik kurmuşum yani bilmeden. Sonra adam biri çıkıyor ki
onu bir yere oturtuyor aslında. Şey gibi işte.
Ya bunu kafa yormayın diyor ya. Bu zaten böyle çıkıyor. Ya istersen başka yere yorarsın bunları. Ama doğru gibi de olur.
Brad Pitt'in oynadığı film var ya. Bilmem ne Bastards neydi?
Inglourious Basterds.
Orada Alman karakter var ya bir tane. Nazi. O herifi bulamadığı için vazgeçiyor filmi çekmekten gerçekten. Hiçbir oyuncu olmuyor. Oyuncu bulamıyor yani o şey için. Ve diyor ki bu filmi yapamayacağız. Vazgeçiyor. Sonra en son o herif geliyor. Christopher Waltz mıydı herif?
Evet.
O geliyor ve diyor ki tamam yani bu oldu herif o filmde Oscar alıyor ya zaten. Bu rolü bu adamdan başka kimse oynayamaz diyor. O da bir yönetmenlik şeyi.
Ben buna dinlemiyorum. Ben oynarım o rolü.
Ya yazılmış bir şeyi nasıl oynayamazsın? Oyuncusun ya sen.
Ya herif psikopat ya. Demek
adam
ki
yazmış bunu oynayacaksın diyor.
Şeyler de var ya işte.
Ben yazılmış her rolü iyi kötü oynanır diye düşünüyorum.
Tabii ki ya. Matrix'e önce bir Will Smith düşünülmüş ya. Şu anda da olurmuş. Konduramıyorsun böyle.
Hepsi olurmuş abi. Ya mesela Godfather'la ilgili de şey diye işte Al Pacino istemiyormuş da Jack Nicholson istiyormuş. Olurmuş abi gayet ne olacak yani.
Olsun yani.
Koskoca Jack Nicholson onu da baba diye severdik yani.
İzlerdik tabii. Paralel evrende işte tabii. Jack Nicholson geziyor öyle Al Pacino
gibi. Ben şey diye düşünüyorum abi yani yazılmış her hangi bir metni? Ya tamam belki hepimiz Oscar alamayabilirdik ama iyi kötü oynardık ya.
Yok be. O kadar değil.
Oğlum ya tiyatroda mesela binlerce yıldır oynanan oyunlar var. Birisi çıkıyor yine oynuyor. Diyorsun ki mükemmel oynadın. Oğlum oynanıyor bu işte. 300 yıldır oynanıyor bu yani. Artık bu yazılmış bir şey. Bunu oynarız yani.
Çocuklar duymasında Halo oynayabilir miydin?
Ben herkese oynardım. Vay,
ben hemen yaptım ha. Baba oldu.
Evet. Shakespeare'de ama şey gibi olmadı ya. Yayıncılık işine giren herkes ilk önce şey Küçük Prens'i basıyor ya. Bedava diye.
Telifsiz mi o?
Ha, tiyatro işine giren de ilk bir Shakespeare oynayalım da diyor. Sonrası da Allah kerim.
Abi tiyatronun temeli daha burada diyor. Ya abi ben hani olabileceğini düşünüyorum bunların. Ben o şeyi merak ettim. Ya şimdi bu okuma provası dedin ya bir demin. Ya bu okuma provası ben biraz...
Demedim ama anlat.
Okuma provasına azıcık uyuz oluyorum yani.
Demedim mi?
Nereden aklıma geldi? Sen dediğin de aklıma geldi yani.
Laf arası bak. Sen Macaristan İmparatoru demedin mi? Bak şimdi ne olur. Dur.
Geçen az önce Abdülhamit'i savundum ben sen yanlış biliyorsun.
Bak ne oldu şimdi Abdülhamit'i
yedin. Ya okuma provası değil. Böyle mesela bazı dizilerin falan ikinci sezonu.
İftirayla başladık onu.
Bir dakika dur Macar dedik bir dakika. Macarla ilgili bir şey vardı. Ya Ya okuma provaları da şey var ya abi. Bir dizinin ikinci sezonu gelecek ya, onun tanıtımını okuma provasıyla falan veriyorlar. Behzat Ç'de falan yaptılar bunu.
Masada oturuyor herkes.
Yani izlediğin karakterler orada böyle hiç izlediğin karakter gibi değiller.
Evet.
Koskocaman çok uzun bir masa oluyor. O masada hiç tanımadığın insanlar da oluyor senin dizide. Yani
25
bilmediğin
kişi var. Herkes evet, kağıda bakıyor. Çok yabancılaştırıyor değil mi insanı? Evet.
Bir de normalde dizide böyle parkayla gezen adam orada bir anda böyle keçi sakallı, küpeli, gözlüklü falan çıkıyor.
Ben de çok uzaklaşıyorum.
Sakalını kesmemiş rol içinde.
Ya sen bunu niye okuma provasına geliyorsun? Yani bu...
Bunsuz olmuyor mu acaba gerçekten? Okumayın lan şunu baştan.
Abi sırf tanıtım için yaptıkları bir şey okuma provası. Olur mu ya? Okuma provası. Oraya kuru pasta yemeye geliyorlar. Biz bilmiyor muyuz onları ya?
Birileri öyle okuma böyle oku diye orada sufle veriyor tekrardan.
Var mıydı hep böyle bir şey? Shakespeare mesela oyunu yazıyordu ve herkesi toplayıp önce bir okuma provası yapalım diye.
Kesin vardı lan.
Okuma provasına giderken ben mesela şey zannederim hani.
Lababe diyeceğim gibi.
Ona göre giyineyim, o karakterle gideyim falan.
Yok, o seçme senin dediğin.
O rolde gitmez misin sen? Normal günlük kıyafetinle okuma provasına niye gidiyorsun abi, onu diyorum yani.
Kapıyla. Bermuda şortla
gidilmemeli diyorsun yani.
Şey gibi, okulun son günü herkes serbest kıyafet gelir de bir keriz böyle şeyle gider ya, üniformayla. Ben öyle giderdim okuma provasına. Normal parkalı markalı. Besatça edemediniz mi abi diye.
Memoli dizisi vardı ya, neydi onun adı?
Yılan Hikayesi.
Ha, Yılan Hikayesi. Onun son bölümünde, final bölümünde yönetmeninden işte ışıkçısına bilmem neyi tek tek hepsini çıkarıyorlar kamera karşısına. Senaryoya da yedirmişler işte. Bunu da ben yönettim bir şeyler diye konuşuyorlar.
Senaryoya nasıl yediriyorlar?
Ya artık o kadar umursamıyorlar ki yani. Ha, son bölüm hadi.
Yılan bendim diye çıkıyor.
Bazı filmlerde ben şeyi hissediyorum. Bir sahnede mesela iki kişi konuşuyor falan. Orada kamera var ha diye. Bazı filmlerde hiç hissetmiyorum onu. Unutturuyorlar bana orada kamera olduğunu. Bazı adamın oyunculuğu diyor ki la orada o adam kamera olduğunu biliyor şu an. Görüyorum yani o adam kameraya doğru gergin gergin hareketler yapıyor.
Ben de şey hissediyorum abi ya, böyle mesela bir şey gizemini benden götürdükleri zaman uyuz oluyorsun ya abi, filmlerde falan. Filme birbirini boğazlayan adamları ben okuma provasında sarmaşla olarak kuru pasta yiyerek.
Ama önce o... göstermiyorlar ki, sonra gösterirler genelde. İşte
yok abi
hikayesini.
Artık tanıtımları öyle yapıyorlar işte. İkinci sezon geliyor diye spoiler. Okuma provasını gösteriyor. Sonra sen atıyorum Batman Joker izliyorsun, birbirini boğazlıyor herifler ama biliyorsun ki.
Arnold Schwarzenegger'le dövdüğü deve yan yana böyle. Severken ona bir şey yedirirken gösteriyor.
Besliyor değil mi onu? Meh meh meh diyor.
Ge oğlum ge ge yapıyor. Hiç hoşuna gitmiyor. Sen onu dövüyorsun filmde.
Bu tarz şeyler abi böyle çok fazla gösterilmemesi gereken. Biraz böyle işin gizemini yitirten şeyler yani.
Sen ne istiyorsun biliyor musun? Eski Türk filmlerinde iyice 60-70'lerde insanlar sinemaya gidip izliyorlar ya. Bir de insanlar kötü adam iyi adam olarak artık netleşmiş oluyor. Kötü adam istiyorsan birisini
çağırıyor. Hüseyin Baradan.
Sonra o adam Taksim'de gezerken sen ne biçim adamsın diye dövüyorlar ya onu.
Evet. Ben ona inanmak
siz
istiyorum.
Siz bana taş atmıyorsunuz, ekmek atıyorsunuz diyor mesela.
Erol Taş işte defalarca dayak yemiş falan. Ama ben tabii
bunu
ki,
istiyorsan.
Tabii ki Erol Taş'a zarar vermek istemiyorum ama o bilinç seviyesine ulaşmak
ama
istiyorum.
Ama pis bakalım istiyorsan.
Gerçekten Erol Taş'ı gördüğümde Allah senin bin türlü bilmem ne saydırı. O bilinç seviyesinde izlemek istiyorum filmleri, haklısın.
Yoluna tükürüyorsun istiyorsan.
Evet evet, bizi buna ikna etmeliler yani. Bu adam gerçekten bu demediler. O yüzden ben mesela bir adamı bir kere kahraman diğer filmde kötü görmek istemiyorum. O
benim
adam
babam mesela
kahraman
şey anlatıyordu. Yani. Bu yazın özellikle sinemalar açıkmış ya böyle. Bunlar gidiyorlarmış. Bayağı taşla deliyorlarmış ya perdeyi işte taş atarak.
Kötü adam
falan diye böyle. Bitmeden bitiyormuş daha. 90 dakika 70. dakikada yarıyorlarmış şeyi. Sonra içmeye gidiyorlarmış. Amına koyduk falan diye. Kötü adamı.
Ama müthiş bir bilinç düzeyi değil mi ya?
Yani bilinçsizlik oğlum, ne bilinçsizlik.
O işte iyi
tamam bir şey işte, olacak. Cehalet mutluluktura varacağız yine galiba ama yani
İyi adamın yerine kendisini koyuyor orada. Cezayı kesiyor yani filmin sonunda. Zaten kaybedecek kötü adamları ama seyirci olarak sen kesiyorsun cezayı.
Bir adam çok ünleniyor ya. İşte Haluk Bilginer mesela. Ya bir yerde seslendirme yapıyor Haluk Bilginer. Her yerde artık Haluk Bilginer'in sesini anlıyorsun. Bu Haluk Bilginer. Animasyon seslendiriyor. Nuri diyorsun ki Bilge bu Kaplan Ceylan, değil. Bu Haluk Bilginer artık.
Nuri Bilge Ceylan Haluk Bilginer Kış Uykusu muydu? O filmde şey diyor. Hani senin abi bir tarzın var ya diyor. Cümlelerin sonunu getirmiyorsun diyor. Sen cümlenin sonunu getirmeyince biz ne yapacağını anlamıyoruz diyor. Ne olur diyor cümlelerde yüklem de kullan falan diyor böyle. O da Haluk Bilginer de tamam diyor. O böyle konuşurken şey yapıyormuş işte. Aa işte taş diyor. Geliyor demiyor. Geliyor demeyince Nuri Bilge Ceylan kestik diyor. Geliyor diyor abi orada diyor. Taş taşta bırakma falan diyor. Senin tarzın o, anlıyorum da diyor. Yani biz de taşın geldiğini anlayalım diyor. Lan taş deyince işte anlarsın taşın geldiğini yani. Niye şey yapıyorsun? O tamam tamam öyle yapalım falan diyor böyle.
Ama lafını geçiriyor değil mi? Yani bu kadar iyi ve bilinen oyuncuya bile.
Evet evet geçiriyor. Yani
biraz aslında yönetmenler çekinir ya onlara karşı. Onu da biraz bırakır yani. Haluk bildiği gibi oynasın.
Yok
diye.
Hiç bırakma ya. Bu karakter onu geliyor der diyor mesela falan. O da tamam diyor. O karakter geliyor der ne demek ya? Çok... Abi karakteri de o düşündüğüp yazmış ya mesela.
Peki
onu
bunun şeyin ederi nedir yani? Çok para verdiğin için mi Haluk Bilge artık...
Hayır, senin istediğim bir, gibi senin yap diyorsun. Senin kendi bir kaşan var abi. Sen hayvan gibi altına yağ almışsın. İşte kanda ayakta alkışlanmışsın.
Şey, yani benle kırmızı halıda yürüyeceksin kanda. O yüzden benim dediğimi yapacaksın. Aynen öyle. Hakkım var yani. Bir yandan da böyle düşünce Nuri Bilge Ceylan'ı şey gibi tanıtıyorsunuz. Böyle hani elinde oyuncaklarıyla evinde bir oyun kurmuş ve sen bunu diyeceksin, sen bunu diyeceksin diye hepsini eliyle oynatıyormuş.
Keşke öyle yapayım diye çok ister ha.
Haluk Bilginer. Haluk Bilginer oyuncağı verirdi. Şimdi sen bunu diyeceksin diye. Cümlenin sonunu getireceksin diye Haluk Bilginer'i şey
konuşurken sallıyor Haluk Bilginer oyuncağı.
Bir de o kış uykusu bir zamanlar Anadolu'dan daha yüksek puanlı IMDb'de. Çok uyuz oldum ya. Bence bir zamanlar Anadolu'da en güzel filmi.
Ama o tempolu ya Anadolu'da filmi. Yani o diğeri temposuz düşük ya. O yüzden temposuza çok puan vermek mübahtır.
Ya oradaki Muhtar Skane var. Muhtar sahnesi. İnanılmaz güzel ya. İnanılmaz. Arada evet. Arada. Devamlı izliyorum yani. Haftada bir izliyorumdur.
Evet, o sahne başlı başına şaheser hakikaten.
Mükemmel ya.
YouTube'da böyle koyuyorlar ya parça parça.
Nuri Bilge Ceylan kendi oyununu tap yeri orası
evet,
yani.
Muhtar böyle şey diyor. Benim bir oğlum var. Biri az subay. Biri DMO'da işe soktuk falan diyor.
Sen geri alıp tekrar izliyor. DMO'da işe soktuk.
Savcı şey diyor. Senin oğlan var mı diyor. Sonra muhtar duruyor böyle. Dedim ya diyor. Bir de diyor şeyde. O kadar güzel sahne ki dinlemiyor işte yani hiç oradan sikinde değil. O diyor ki bu baldan bana bir kavanoz verin hadi. Mükemmel sahne ya. Vallahi harika sahne ya.
Rezalet ya.
Nasıl
şunu ya? Bana övme ya. Vallahi sinema diye şey. Bana bunu. Şimdi öbürü tetikleyeceğim Rocky diyerek. Öbür gel filmdedir.
Her Rocky dediğimizde kısır döngüye girmişiz gibi hissediyorum kendimi ama.
Gökyüzünde bir yıldız düşer her Rocky dendiğinde.
Ne zaman sinema koysak zirveye Rocky koyarak bitiriyoruz ya. Bu beni çok mutlu ediyor.
Alper şurada bizim Variety Jingle yerine Rocky'nin müziğini.
Tamam. Rocky'nin bir sürü müziği var ya, bir de şey var. Beko'nun müziği var. Yok lan o şey miydi?
O antrenman müziği ama.
Yani evet. Sonra onu şeyde de kullanmadılar mı ya? Star Wars'taki yeşil.
Yoda.
Baby Yoda'nın ismi neydi işte? Dizinin ismi neydi? Orada da
Mandalorian.
Yani Mandalorian'ın müziği yaptılar ya, o sanki çok ben benzetiyorum.
Yok yok aynı.
Bugün değil. Nuri'nin şeylerini aldım ha. Nuri bilir normalde böyle senin söylediğin bir şeyi Nuri tamamlar ama bugün ben tamamlıyorum cümleleri.
Evet.
Onun adı neydi? Bunun adı neydi? Bildiğim yerlerden geldiniz bugün. Bunları bilirim diye.
Nuri ameliyat oldu ya yine.
Çok içirdiniz ondan sonra. Yerime geçtiniz.
Bahşiş veriyor musunuz?
Genel itibariyle veriyorum.
Neye göre hesaplıyorsun?
%10.
Amerikan
hesabın tarzı. %10'u.
Ben yeni bir şey öğrendim. Bahşiş Amerika'da zencileri işe almamak için uydurdukları bir şeymiş. Zencileri çünkü işe aldıkları zaman bunlara belli kovamıyorlar falan filan ya. İşe almamak için bahşiş sistemini uydurmuşlar. Sırf hani istedikleri zaman kovabilmek için.
Yok bahşiş bence sigortasız göstermek.
Evet, bundan yani çok daha eskidir ama ya bahşiş.
Yok yok.
Oğlum üstü kalsın ama bahşiş üstü kalsın ya. Üstü değil kalsını mi? Tarkan da demiştir zamanında.
Hayır,
kanda
hizmet,
yani.
Hizmet üstü kalsın değil. Hana ayırıp para veriyorsun. Bir de sana hizmet edene para veriyorsun. Değil.
Üstü kalsın hizmet bedeli işte.
Yani sakız al istemiyorum demek.
Çok şık bir şey değil hakikaten ya.
Biz bu arada az önce
üstü kalsın
%3 bahşiş verdik. Söyleyeyim onu %10 değil.
%3 mi oldu?
O senin hatan abi. Sen el aldın o işi. Ben bu işi halledeceğim diye. %3 olmaz. %10'dur. Bunun evrensel bir kuralı vardır.
%3 bence.
Ve evrensel olarak da bir yerde bahşiş verirken üstü kalsın denmez bizim dışımızda hiçbir yerde. Fransa'da çok şık bir restorandasın. Garsona para verirken
dersin canım,
keep the change der misin yani?
Dersin ne var ya.
Öyle mi? Abi ben ama
Japonya'da
bazı
da hakaretmiş bu arada, biliyor musun bahşiş vermek?
Aa niye?
Benim görevim diyormuş yani, sen bana niye para veriyorsun bunu?
Abi bu Japonlar da hakikaten kendine çeki düzen vermeli ama ya. Dünyanın her tarafından ters gitmenin de bir anlamı yok. Bahşiş lan bu.
Dünyada kümülatif ortalama bir ahlak belirleyelim artık, yetti bu ya. İsveçli
ve Japonlar
başka
bunun
bir
dışında
şey
kalmalı.
Onu Japonlar bozuyor. Yani. Onu daha doğrusu Asyalılar bozuyor.
Ya yapalım işte oğlum yani. Bir toplayalım dünyanın orta yeri neresi? Çorum muydu? Orta toplayalım.
Niydi?
Yani bahşişe de kılçıklık yapmasınlar ya, bu benim
bahşiş
görevim nedir yani.
%10'dur efendim, işte milletin hanımına laf söylemek ayıptır. Üzerine ya, şaka yapılmaz gibi
bence
ahlak
birisi
kuralları.
Ulan 3 lira bahşiş bıraktık, 1 saattir laf sayıyorsun diye garsonu uyaracaksın.
Bence birisi bir işi yapıyorsa, maaş alıyorsa o işten, o işe bahşiş zorunlu olmamalı. Gönlümden koparsa ben onu vermem lazım.
Bahşişe zorunlu tutan mekanlarda hissettiğin ne oluyor? Yani zorunlu hesap mu geliyor, ha, açıyorsun %10 servis
alıyor
eklemiş.
Onda sıkıntı yok ya.
Peki şey yapar mısın abi? Bir mekana girdin. Benle ilgilenilsin diye önden bahşiş vermek var.
Onu ben çok sonra keşfettim.
50-100 lira bir şey veriyorsun adama. Diyorsun ki bak biz burada oturacağız 3 saat. Bizim masayı boş bırakma.
Banu'nun bir sürü amcası bir sürü dayısı var Sivaslı olduğu için. Tamam mı? Sürüsüne bereket yani. 13 senedir evliyiz. Hala amcasıyla tanışıyorum. Ayrı ayrı. Hala tanımadığım dayıları falan var.
Merhaba ben de amcasıyım diye.
Ha öyle geliyorlar ya. Bir tane amcası var, onu da keşfettim bak. Dedi ki bir mekana gittiğin zaman garsonu bul ve onun gözünün içine bakarak ona bahşiş ver dedi. Verdiğin rakam hiç fark etmez. 20 lira da versen, 200 lira da versen aynen ihtimamı görürsün. Gerçekten ben otele gittim mesela. Bara yanaştım böyle, gözünün içine bakarak parayı uzattım böyle. Dedim ki işte bir tane mojito istiyorum
gözün
falan.
Gözünün içine bakarak 2 lira 25 kuruş mu uzattın? Tırk tırın diye.
Yok yani 20 lira uzattım. Herif parayı alırken dedi abi benim mesai bitiyor yalnız, savaşçı gelecek birazdan falan dedi.
Aynı yavaşlıkla parayı çekerken ben.
Evet, sonra onu cebine koydu, sonra öbür herif vardiya değişti, ben ona da aynı şekilde uzattım. Ve ondan sonra var ya, gidiyorum mojito istiyorum mesela 20. sıradayım. Herif hemen ayağıma götürüyor, abi buyur mojitonu. O 20 lirayı da bir hafta var ya kral gibi yaşadım ben.
Alper şu dediğim var ya, daha evvel bir arkadaşım da aynı hikayeyi anlattı bana, buna benzer. Yani böyle bir yere gittiğinde yaşadığı bütün deneyimi bir kenara attı herif ve garsona ilk verdiği 50 lirayla oradaki kral olması var ya yani.
Mekana 120 bin lira vermiş aslında.
Evet, evet. Bütün tatil. Bütün tatilden daha kıymetli bir hayli. Evet, adam sürekli onu anlattı.
Bak gerçekten daha.
Neler diyor? Ya denizin içindeyim, bana mojito getiriyor ya falan.
Evet. Tam onu söyleyecektim. Mesela şeydeyim, bardayım. Herif geliyor diyor ki abi diyor bak alakartta diyor son bir yer var. Sen git diyor falan böyle yani. Yoksa bak gidemeyeceksin.
Saçma sapan tüyüyor bak.
Senin 3 günün kaldı bak. Yer kalmadı diyor.
Beşinci
tamam
ayakta kimse geldi.
Tamam diyorum, hemen beni yazdır falan diyorum ben böyle. Oraya gidiyorum. Alakarta gidiyorum herifin
hepsi
sayesinde.
20 liraya dahil mi ya?
20 lira her şey. Aman.
Abi bu mevsim pabuk gibi harika olur, gidelim mi diye kolda
kimse gidiyor. Para vermiyor. Herif 130 bin lira vermiş ya oraya. Beni diyor götümden yağlamaya yağlayacaksın.
10 bin lirayla para girdi, hala 20 liranın peşinde.
Garson da şey diyor, 130 verdin de bana mı verdin kardeş diyor.
Onu diyor işte. 20 lira verince sen onun için değerli oluyorsun.
Şimdi her şey dahil konsept ya bu. Hı-hı. Senin 130 verdiğin. Orada evet. Her şey dahil, bahşiş dahil de anlamına gelmemeli mi?
Bahşiş yok.
Gelmeli tabii.
Maaşı var herif.
Tamam ama
20'yi uzatıyorsun ya. Her şey dahil.
İşte şimdi diyor. İşte şimdi.
İşte şimdi ultra her şey dahil oldu.
Ultrası o değil mi?
Tükürüksüz mojito buyurun diyor.
Seni yatırıyor böyle gece. Taşıyor, küfelik olmuş.
Ya ama abi mesela siz hiç hayatınızın belli bir döneminde bahşiş bekleyen bir işte çalıştınız mı?
Ya ben bu bahşişin ne veren ne alan tarafında olmak istemiyorum. O kadar rahatsız ediyor ki beni.
Sen şey yan İnsan masadan bakayım mı diyorsun?
Elden para vermemeli ya. Bana IBAN verin oğlum ya.
Bence
oğlum şey, IBAN'a yağdırırım. Sümen getiriyorlar ya. Sümen değil mi onun
adı? Sümen de olmaz.
Sümenin içine koyuyorsun.
Onu
elden vermiyorsun ki.
Hayır,
bahşiş bence bir histir ya. Hisle alakalı bir şey. Ben hissedersem veriyorum.
Ben mesela şeylerde pişmanlık
kapıya
yaşıyorum.
Kapıya gelen adam mesela hissedersem veriyorum. Bazı adam çok yavaş getiriyor mesela şeyi. Vermiyorum ona, ne yapayım? Bir saatte getiriyorum.
Belki de onu verdikten sonra sana artık 5 dakikada geleceksin.
Denedim biliyor musun onu? Yine bir saate geliyor. Valla. Sonra verdiğime pişman oluyorum.
Bu yani. Suyun iyisini getir bana. Saçma sapan. Ekstra sürekli bir hizmet
bu
beklentisi.
Bu 20'yi al bana doğru suyu getir diye. Şey diye
bunun damacanasını kimse çekmesin diye.
Bana s**kilmemiş damacanalardan lütfen diye. Ya ben abi şey diye düşünüyorum ya böyle. Ulan ne diyeceğimi unuttum.
Damacana çekmek deyince onu
bak. Yani aklım oraya gitti. Keriz gibi bazen çok alkollü olduğum bir anda artık şeyi kaçırıyorsun ya, hesap ne geldi, ne kadar bahşiş bırakıldı falan. Orada
ben
böyle
ödeyeceğim.
Bir de kalabalık masada bazen ben hallederim abi deyip işte bölüyorsun, hesaplıyorsun, herkes şu kadar verecek falan diye. Ben bazen aşırı yüksek rakamlar bırakabiliyorum oralarda yanlış hesapla. Ya işte kişi başı 300 lira ödenecek bir yerde abiler kişi başı 600 artı 200'er de şey atalım diyorum işte. Bahşiş atalım falan diyorum. Çok büyük para bırakıyorum. Sonra bir de şeyi fark ediyorsun yani. %20 de şey almış herifler, servis parası yani.
Dediğin gibi çok fazla insanlı ve büyük hesap gelmiş masada. Zaten çok fazla alkol de almışsın. Sonra onu kontrol etmek refleksi giriyorsa sana, çok matematik giriyor işin içine ve sen çok alkollüsün matematik için. Aslında toplama çıkarma. Evet. Bölme sonuçta bu ama. Ya yapamam ben bunu yani. Tamam 2300 lira işte.
Abi sen son 20 dakikadır hiçbir konuya da tam girememişsin falan ve hesap yapman lazım.
Bir anın tanesi diyor 60 lira olsa 2300 bölü... ben diyorsun 670 lira vereyim.
Ortamda çok sarhoş...
Orada küsurat vermek de şey değil mi? Doğru hesap yaptım demek değil mi?
Ortamda çok sarhoş olduğun bir an var ya. Herkes senin sarhoş olduğun farkında zannediyorsun. Sonra sana fikir sormaya falan başlıyorlar. Sen diyorsun ki içinden, lan ben çok sarhoşum ama galiba sarhoş olarak gözükmüyorum diye böyle ufak ufak he diye şeylere girmeye çalışıyorsun.
Kurtarma çabası.
Kurtarmaya çalışıyorsun falan. Seni gittikçe içine çekiyorlar ya muhabbetin böyle. Ben bir tuvalete gideyim diyorsun. İşte şey diyorsun giderken de sallanmamalıyım, düz yürümeliyim falan diye. Sonra aaa diye kusuyorsun böyle. Sonra geri geliyorsun. Allah'ım kustuğumu anladılar mı diye herkese bakıyorsun böyle.
Bu hafta bir mekana gittik abi. Bir rakı söyledik. Rakının da tadı bir garip geldi yani. Böyle hiç içmediğim bir şey de değil. Biliyorum yani o markanın tadını falan. Ya dedim adama bu rakının tadında bir gariplik var yani. Bunu bir değiştirin. Adam içeri gitti geldi şey dedi. Abi rakı bilimcimize danıştık. Aa.
Dalga mı geçiyor?
Yok çok ciddi. Rakı bilimcimize danıştık. Rakı normal dedi.
Lan ya öyle içeride mi? Deney mi yaptılar? Ne yaptılar?
Ya o kadar merak ettim ki. Ne demek ya rakı bilimcin
rakı
yani?
Rakı bilimcinizi çağırın.
İnanamadı ya rakı
bilimcisi. Şefle tanışmak istiyorum gibi bir şey mi yani?
Ya herife onu sordum. Ne diyor? Sizin rakı bilimciniz mi var?
Bu bir meyhane mi?
Değil bir otelin restoranı.
Rakı bizim evet. İşe
şimdi
girmiş.
Meyhane olsa herife dersin ki bırak lan ne rakı bilimcisi yani içeride şey yapıyorsun. Otel restoranı olunca emin de olamıyorsun. Olabilir yani.
Bunları abi böyle... Pepe Selim'e sorduk doğru mu?
Bunların belki de vardır bilmiyorsun. Onlarda öyle steward bir tuhaf tuhaf şeyler var ya. Title'lar yani. Belki de rakı bilimcisi diye bir kategori vardır bilmiyorsun yani.
Kültür Bakanlığı'nın zorunu tuttuğunu.
Evet.
O işi yapanın...
Bizde bir DJ bir de rakı bilimcisi bunlar şartlar.
O işi yapanın ne iş yaptın, yapıyorsun deyince cevap verme şeyi de sıkıntılı ya. Ne işi bizim rakı bilimcisiyim. Ne yapıyorsun yani? Rakı sonra sahte
mi değil mi? O soruyu sorunca böyle he, çok fazla 10 dakika anlatıyor. Sormaz olaydı bu ya diye.
Gözlerim kuvvetli diyor aslında. Ben kolay kör olmuyorum. Kör olunacak rakıyı içince anlıyorum falan diyor.
Rakı bilimcisi de muhtemelen orada şey her gün gelip içen abiye gidiyorlar. Abi sence bunda bir şey var mı diye. Yok be oğlum diye. Dördüncü dubleyi içmiş orada. 10 saatten sonra her şey içilir zaten.
bir insana sen ne yapıyorsun mesleğiyle ilgili bir soru sorunca çok uzun cevap verince öldürmek istiyorum o insanı. Ya oğlum ben kibar olmak için sordum bunu. Sen de işte hani... Ha inşaat yapıyoruz ya işte demir çelik alıyoruz.
Ha, ama bu sorunun kapat konuyu çok ya. Ayarında bir cevap vermesi lazım. Yani çünkü sen mesela bu soruyu sorduğunda bana diyelim nezaketen sorduğunu fark ettiğimde çok kısa cevap verirsem de
zaten bunu ama
o da ayıp.
Düşünmelisin. Nezaketen sorduğunu düşünmelisin. Tamam. Ben sonra sana bir devam eden tekrar da bir soru soruyorsam anlat sonra.
Ama nezaketen cevapta da çok kısa cevap da kırıcı.
Yani hiç sen değil hiç değil.
Ne iş yapıyorsun abi yapıyorum bir şeyler. Böyle olur mu mesela?
Öyle değil oğlum ya. Yapıyorum bir şeyler ne oğlum? Ne iş suçlu gibi.
Ne iş yapıyorsun? Gayrimenkul işindeyim.
Gayrimeşru.
Emlakçıyım. Al sat.
Yeterli mi bu kadar? Yoksa tabii. Bir tık daha mı yani
işte şuradayız detay. Şunun işini yapıyoruz. İşte şimdi bir ihaleyi aldık falan. Sus oğlum ya. O kadar sormadım. Sen tam olarak nasıl bir adamsın?
Büfede.
Yani. Büfede ya. Ulan ne kadar ideal bir cevap vermiş bu adam büfede diyerek ya.
Büfede abi.
Yıllardır büfede diye konuşuyoruz yani. 90-100 bölüm oldu.
En ideal cevap büfede çıktı.
Budur abi.
İstersen büfen dünyanın en çok iş yapan büfesi olsun.
Sen mesela yani. Kendini evet. Nasıl tanımlarsın? Ben sana geldim. Nezaketen sordum. Nuri sen de ne işle uğraşıyorsun?
Büfede değil.
Büfe harici. Çizerim. Karikatürist mizahçıyım. Bitti. Sonrasını...
Nerede çiziyorsun?
Tamam ondan sonra konuşuruz. İşte leman vır vır.
Aynen. İkinci soruda.
İkinci soruda döküleceğim diyorsun yani.
Çünkü ben nezaketen çok soruyorum insanlara. Çok fazla
büfede
şey
büfede gibi variyeteyi nasıl tanımlayacaksın? Büfede der gibi.
Spotify.
Ya bir de ikinin ben mesela sen
Spotify'di.
İnsan ilişkilerim kötü diyorsun ya mesela. Sen diyorsun ya. Sen çok insanlara soruyorsun. İkili diyaloğun çok iyi bana göre. Diyorsun ya biz aynıyız aslında falan.
Birebirim iyi diyorsun.
Ha. Mesela benim öyle ilişkim şey oluyor işte. Muhtemelen sen soruyorsun. Ne iş yapıyorsun diye. Ben senin yanında duruyorum böyle. Sonra herif anlatıyor. Sonra sen sormuyorsun. Herif bana anlatmaya başlıyor sonra. Aslında ben hiçbir şey sormadım. Benim seni insan ilişkim böyle işte. Ne, bana ne iş yaptın?
Böyle böyle herkese ilgili bilgi sahibi oldum.
Evet diyorsun. Yani.
O Nuri sordu diye beni göster.
Sonra da işte 2-3 ay sonra konuşuyoruz. O iş, adam ne iş yapıyordu diyorsun mesela sen. Ben diyorum ki şurada çalışıyorum, şurada çalışıyorum. Çünkü bana anlat hepsini. Sen dinlemedin bunları. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik galiba. Görüşmek üzere diyoruz arkadaşlarımıza.
Öpücükler sizlere geldi sevgili dinleyenler.
Görüşürüz.